Ayrım 11.
Talha, hepsi uyudu. Bir beni uyku tutmadı. Karanlık hala yaşıyor. Sayısız, ölçüsüz, kaynar sıcak bir karanlık dirim. Hepsinin soluğu uykunun örneğine uymuş, tıslayıcı bir soluk. Karanlık uğultu dalgalanıyor, soluklara uyup kabarıyor, sönüyor, durmadan, yorulmadan. Sayısız, kaynar sıcak. Bu karanlık ölmedi daha. Yaşıyor kalabalığında. Bense uyuyamıyorum. Ölemiyorum hepsine uyup. Müşfik nerededir şimdi? Saat daha 11:30. Onun yatmasına daha en az 2 saat var. Çalışıyor mu? Belki de karanlığı harcamaya uğraşıyordur. Son karanlıklarını. Sevdiği, yitirdiği, bulduğu, gene yitireceği karanlıklarını. Bu karanlıkları ben de yitirecekmişim gibi oluyorum. Çıksam sokağa rastlarım belki de. Ama rastlamak da istemem kimseye. Rastlamayayım. Evinde olmadığını bildiğim için evine doğru da yürürüm belki. Yarın çıktığımı anlatınca sorar herhalde. Ona gidip gitmediğimi. Hayır diyeceğim. Sana gelmedim. Bulamadığıma yanmasın diye. Çıksam. Gülay. Babam karanlığa karşı giyiniyordu. Pencereden ışık geliyordu. Gözlüğü parladı. Sinemadaki korkunç adam gibi ama ben korkmadım. Onun babam olduğunu biliyordum. Babam sessiz sessiz giyindi. Bana baktı. Ben gözümü yumdum. Açtığımda sokak kapısı kapandı. Nereye gitti? Sinemadaki adamı hatırladım gene. Babam yokken gelebilirdi. Korktum, büzüldüm. Sonra sokak kapısı açıldı, kapandı. Babamın papucunu çıkardığını duydum. Oda aydınlanmıştı biraz. Gök karanlığı eriyordu. Babam gene bana baktı. Soyunuyordu bir yandan. Saçım gözlerimi gizliyordu. Onun için yummadım. Babam yorgun gibiydi. Oturup bir sigara içti. Sigara içtiğinde çok severim babamı. Dumanları gözünün rengini alır, yayar yüzünün her yanına. Ama rengi seçemedim. Sonra babam sigarasını söndürdü, yattı. Kimse uyanmadı. Benden başka kimse bilmiyor babamın gittiğini, geldiğini. Müşfik. Mavi'yi sevdiğini daha bilmediğim günlerde onu birdenbire bir resmin derin, sarıcı, dipsiz mavisine çekinerek benzettim. Benzettiğimi söyledim, benzetmedim. Bu mavi sensin dedim daha doğrusu. Cevap vermemişti önce. Sonra konuştu. O mavi ölümü bilemez. Yanına gelse bilmeden tiksinir, dirimi durmadan tepirler, ölümü ayırır içinden. Yalnız dirim tohumunu bırakır. Talha bozgunu içinde bile dirimdir. Tohumunu ekmiş, onun çocukları var, oğlu var. Onu ölüm yatağında yatmakta olduğunu bile bile bırakacak, iniltisinde kulağını tıkamaya çalışarak evden kaçacak, bir daha onu sağ göremeyeceğini bile bile evden çıkacak olmayan bir oğlu. O suçumun yükünü hala içimde taşıyorum. Mavi dipsizliğinde yalnız kalmayacağını biliyor, seziyor, umuyor Talha. Uykusu kaçarsa onun için kaçar biliyorum. Kendi dirimini onlarınkinden üstün tutmaktan korkuyor. Üstün tutmuş olmaktan çekiniyor. Kendine üzgü vermek istiyor. Suç sandığının karşılığını kendi kendine ödetmek için. Oysa boş bu sıkıntısı. Kendi yaşayışıyla ödevi arasında bir ayrılık belleyerek, ödevini gereğince yapamadığını sanarak kendini yıpratması boş. Bilebilirdi bunu. Kendini yermekten, kötülemekten, yenilgiyi, yılgınlığı, bozgunu benimsemekten biraz vazgeçse görebilirdi. Vazgeçse. Çünkü o mavi salt kendine üzgü vermek için bunları benimsiyor. Çocuklarının evinin hakkını yediğini sanıyor oysa. Onun tohumunu yeşermeye başladı bile. Biliyor yalnız kalmayacağını. Reşit gibi yalnız kalmayacağını ben biliyorum onun. Yalnız kaldığını bir ben biliyorum. Onu ölüm döşeğinde yalnız bıraktığımı bir ben biliyorum. İlintimi ölümünden önce kesmişçesine. Bir ben biliyorum iniltilerinden kaçmış olduğumu, eve dönüp onun çenesi bağlı bulduğumda duvarların benim için o iniltileri hala yankılandırdığını, o günün gecesi biçimini almış olan yatağına isteyerek zorla yatmış olduğumu, ayaklarımla ellerimle o biçimin sınırlarını arayarak ağlamaktan yorgun düşen anam, uykuya vardıktan çok sonra bile o sınırları arayarak vakit geçirdiğini bir ben biliyorum. İçeriden horultular geliyordu. 18 yıl önce nasılsa bir araya gelmiş, nasıl arayarak, nasıl bir araya gelmiş olduklarını hala bir türlü akıl erdiremediğim iki ailenin bana yabancı yarısının horultuları geliyordu. Elimizde avucumuzda hiçbir şey bırakmadıklarını bildikleri halde yardım bahanesiyle leşe üşüşen kargalar gibi eve dolan halamla kocasının horultuları. Yıllarca görüşmedikten sonra İstanbul'a dönüşümüzde birden karşımıza çıkan, kendilerine evde bir uyuk açmaya çalışan ablasıyla kocası, benim onu yalnız bırakışımın cezasını vereceklerdi, bizi yalnız bırakmamakla. Cenazesinin başında bana kendimi onun oğlu sayıyor, oğlu belliyorsam bir oğul olarak davranmam gerektiğini kupkuru gözlerle söyledikten sonra yeniden ağlamaya başlayan bir hala. Böyle sözleri çocuklarına söyleyecek bir hala olmayacağım. Kendi de biliyor, kendi de biliyor ama kendine üzgü yaratmaya gelince biliyor Tanrım, bilmeli. Oğlunun küreğe kapıp neden geldiğini bilmeyeceği bir hınçla yağmurun yumuşatıp çamurlaştırdığı kirli toprakları, sert tahtaları kof bir gürültüyle eze eze yuvarlamayacağını, bu işi yaptıktan sonra da onu artık kızılamayacak, öfkelenilmeyecek denli uzak görerek onu geride bırakmayacağını bilmeli Tanrım. Bilmiyorsa da bilmeli. Gene de kendini tutamıyor. Hala onda aklım. Hala onda. Ne yapıyordur acaba? Talha, bana çavdar ekmeklerinden açmıştı bir gün. Çavdar ekmekleri dediği şeyi önce anlamadım. Ne demek istediğini sormadım. Nasıl olsa anlatacaktı. Aklıma önce garip bir şey geldi. Kustaralı pitanaz gibi bir ad söyleyerek anlatmaya başlayacağını sandım. Garip eski adamları, ne zaman yaşadığı bilinmeyen eski kralları birdenbire konuşma konusu yaparak söze girişmesine alışmıştım. Ama bu çavdar ekmekleri eski insanlar değildi. Hele kral değillerdi hiç. Bahanelerdi bunlar. Yaşayışına yön vermiş, kendileri önemsiz, yaptıkları yıkıcı bahaneler. Başka bir gün eski ahbaplarından birini anlatırken birden Talha dedi. Bir zamanlar ömrümün bir yerinde insanları heyecan yoluyla, tutku yoluyla tanıdım. Kaptım, kapıldım, sürükledim, sürüklendim. İçim buruldu. Beni tanıması da heyecan yoluyla olmadı mı diye düşünmek istedim. Vakit bırakmadı. Yaşadım, o zamanları da yaşadım dedi. Yaşamadım, varlığımı buna bağlamadım demiyorum dedi. Ancak bir gün tek başıma kaldığımda anlıyordum. Tek başıma. İki kişi değildik. Bir tek kişiydim. Kala kalıyordum öyle. Yalnızdım. Hayatlar ayrı ayrı akıyordu. Heyecan yitiyordu. Çatlayan, ufalanıp dağılan bir tortu kalıyordu geride. Suyum başka bir su arıyordu o zaman. Düşünüyordum. Düşünmeye çabalıyordum arada. İlk görüştüğümüz gün başım dumanlıydı hafiften. Evine götürülmenin sıkıntısı içindeydim. Karşılayışını kendime yontamadım. Başkaları da vardı yanımda. Ona yontamadım. Ev sahipliğinin gerektirdiklerini yapıyordu. Aranıyor, buluyor, heyecan, tutku tutuşturup söndüren bir makine haline geliyordum. Bunca saat dolaştım, yoruldum. Kendimi yormak için elimden geleni yaptım. Onun evine değindi, uzandım. Uyku içindeki katları saydım. Birden karşılaşmamızı umarak, karşılaşmamayı isteyerek, sokak fenerlerini sayarak, hesabı şaşırarak, yavaş yavaş bir çıkmaza girdiğimi duyarak, sokaklardan, ışıklardan, bu sokakları birkaç saat sonra dolduracak kalabalıklardan ürkerek, sıkılarak, nefret ederek gitmeyi, uzaklaşmayı, gene kendime, kendi kendime kuru başıma kalmayı düşünerek ayağımı sürdüm. Bunları dışarıda da düşünmek istedim ama kafamın içi bir türlü düzene girmedi. Atlayıp durdum birinden ötekine. Karanlığın kaynar sıcak sayıya gelmez karanlığın içinde. Şimdi yatağıma yattım. Uyuyacağıma açılıyorum. Yorgunum. Gün ışıyacak neredeyse. Yorgunum. Bacaklarım, ellerimi buruşturup durduğum, alnımı kırıştırdığım, gözlerim, omuzlarım ağır yükler kaldırmış gibi yorgun. Ama kafam koşuyor hala. Ölmedi. Sabah kalkıp işe gitmeliyim. Herkes hala uykuda ama birazdan uykuları hafifleyecek. Hemen uyumaya bakmalıyım. Ölmeye. Bu gecelik ölmeye. Ama bir an için kendimi makinenin, çarkların, vidalığın dışında duyuyorum. Ne olursa olsun içimi temizlemeliyim. Makine haline geliyordum, demişti. Bense düşünüyordum, onu ilk gördüğüm günü. Sonra birden kalkmış, yanıma oturmuş, ötekileri bırakıp benimle konuşmuştu. Ev sahipliği benden yana kaymaya başlamıştı. Önce benden bildiği tek şeyi konuştuk, şiirlerimi. Sonra yer değiştirdim. Gene yanıma geldi. Bilmem neden hemen oracıkta Lerzan'ı çocuklara anlattım. Anlatmam gerektiğini sezdim. Onları anlatırken davranışını anlayamamıştım o gün. Bugün de anlatmaya kalksam Kendi kendime gene de anlatamam ya. Anlıyorum. Daha doğrusu seziyorum artık anlamını. Yanılmıyorum da. Yanılmadığımı biliyorum. Belki de tutku yolunu tıkayan o an oldu. Birden üzerime güvenmeyi andıran bir hal gelmişti. Sesi açıldı. Daha çok içmeye başladık. Ötekiler vardı, ötekiler yoktu. Sonra ayrıldık. İçimde ığıl ığıl bir şey akıyordu. Hatırlıyorum. Yılların ucunda, in ucunda gelen tatlı bir su gibi yağmur yağsın isterdim o gece. Yağmur yağsın, saçıma dolup yüzüme aksın. İstiyordum ama kar yağıyordu o gün. Yağmıştı kar da diniyor, ağırlaşıyordu. Yavaş yavaş bidon kaplıyordu ortalığı. O gece bir daha buluşmaya karar verilmişti ötekilerce. Ben önce isteksiz davranmıştım. Sevindiricinin ürkütücülüğünü duydum. Belki de tatlı suya ağzımı değdirmek susuzluğu artırır diye düşündüm belki de. Neye karar vereceğimi bilemedim. Akşam buluşacağımız saatten çok daha geç bir vakitte buluştuğumuzda gözlerinde benden başkasını görmeyen bir hal vardı. Loşluğun içinde iç çekmeleri gelmeye başladı artık. Uykunun sonuna yaklaşıldığını anlatan soluklar, birden dönüşler, kesilmeler, soluklanmalar, körü körüne atılmalar. Az vaktim kalmış. Duvar iyiden iyiye aydınlandı. O gece benimle konuşmak için çevremde dolanıyordu. Benden başka her şey sıkıyordu onu sanki. Beni bu hali sıktı. Uzaklaşıp oturduğunu, kulaklarını tıkarcasına içki içmeye başladığını görünce ben de kalkıyor, yanına gidiyor, konuşmaya, yeniden başlamak için ellerimi omuzuna dayıyordum. Bir elin sıkışını anlıyordu. Ona sevindim. Yılların ucunda, en ucunda gelen bir su, tatlı bir su gibi sevindirdi beni. Omuzu canlanıyordu elimin altında. Gözlerin içine bakmasını anlıyordu, biliyordu. Ona sevindim. Otları yıkan, donların çözülüşü gibi yıllardan sonra sevindim. Gene konuşuyorduk. Bir ara ayrılması gerekti. Beni bekleyin dedi giderken. Elbet bekleyecektim ama neden elbet? Bilmiyordum daha. Geldi sonra, saatler gene geçip gitti. Yola birlikte çıktık. Herkesi darılttığını bile bile duyura duyura yürüyordu yanımda. Kar yağmıyordu artık. Epeydir yağmamıştı. Yerler buz tutmuştu. Ayaklarım üşüyordu. O başını yakasına gömüyordu. Yürüyorduk. Üşümemiz bile kesildi daha sonra. Ayaklarımızı yerlerinde duymuyorduk artık. O da öyle demişti, ben de. O kadar. Yollarımızın aynı olması sevindirmişti bizi. Evimi gösterdim ama kapımın önünde durmadım. Onunla sokağın öteki başına değin yürüdüm. Orada ben istedim, öpüşelim dedim. Öpüştük. İsteksiz değildi ama çekingendi. Şimdi anlıyorum. Heyecandan korkuyordu. Tutkudan korkuyordu hala. Sarhoşluğun bahane olmasından korkuyordu. Ayrıldı. Buluşmaya söz vermiştik birbirimize. Ardından baktım. O bakmadı, gitti. Işık çoğalıyor. Gidiyorum galiba. Ama bir gece sen beni bulmaya hazırdın. Ben de aradıklarını. Yok yok, öyle değildi. Bulduklarını bulmaya hazır. Gülay. Ben uyandım, kalktım. Sessizce odanın kapısından baktım. Babamın elleri sıkılıydı. Sonra gözleri yumuldu, elleri açıldı, düştü. 100 numaraya gittim. Döndüğümde uyuyordu, horluyordu sanki. Ama çıkardığı bir horultu değildi. Ihıltı gibi bir şeydi. Gene yattım. Şimdi güneş doğacak. Kaldıracaklar beni, okula gönderecekler. Ama ben uyur gibi yapacağım onlar gelince. Uğraşsınlar beni uyandırmak için. Nasıl olsa gideceğim okula. Tembelliğimden de değil. Rana, geceki uyku uyku değildi. Döndüm durdum yatağımda. Karnımdaki de oynadı, pıtırdadı, durmadı. Oynadıkça seviyorum onu. Canımı acıttıkça seviyorum. Yüreğim durur gibi oluyor birden. Sonra gene incecik bir un elermiş gibi, dökermiş gibi çarpıntının içinden aydınlığa bolarmaya çıkıyorum. O zaman büsbütün seviyorum onu. Sadığım bir şey söylemedi. Ağzını açıp tek bir söz etmedi bana. Etmesinde nasıl olsa beklemiyordum ama gene de bir şeyler olduğunu anlamıştır. Anladığını sanmıştır. Sırtını çevirdi, uyudu. Sırtını çevirip uyumanın en kısa çözüm yolu olduğunu öylesine inanmış ki. Çekiliveriyor aradan, çekiliveriyor birden her şeye yabancı kesiliyor. Gamsız diyemem, bilirim onu. Ama keşke ben de öyle olsam, onun gibi yapabilsem. Sırtımı çevirdiğimde ardımda kalan bütün dünyayı bir çırpıda silebilsem. Ama onun gibi acısını duymaktan, diri diri yüzülmek duygusundan bir an bile kurtulmadan onun gibi yapabilsem. Ben hala rahat edemedim. Tedirginliğim belli olacak diye büsbütün sinirleniyorum. Önüme bu sabah 7 tane cetvel çıkardılar. Hesapta yoktu bunlar. Yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bu tedirginlik, bu tedirginlik. Arada bir de değil. Ya sık sık demeliyim. Bu kaçma duygusu. Kaçmak istiyorum, kaçmak istiyorum. İstediğim anda, istediğim yere kaçabileceğimi biliyorum da, biliyorum nereye gitsem, bir benim için, ama birden uzaklarda, çok uzaklarda olmak istediğini, ne yapayım, kaçmak istiyorum. Bambaşka insanların, benim insanlarımdan bambaşka olan, tanımadığım insanların yanına gitmek, dillerini bilmediğim, huylarını, sularını, törelerini bilmediğim insanların yanına gitmek, onların yanında yabancı kalmak pahasına da olsa gitmek, sanki ben burada her zaman yabancı değil miyim? Babam bile, anam bile, kocam bile, herkes bana yabancı değil mi? Beni kim anlıyor, kim biliyor? Bana kim hak veriyor? Kıvrandığım zaman gururumu kurtarmak için yaptıklarımı kim doğru buluyor? Kim benim bencil bir canavar olduğumu söylemekten geri kaldı şimdiye değin? Kim? Bir sigara içimi dinlenme bahanesiyle dalga geçmeliyim. Boğulacağım yoksa. Bütün arkadaşlarım da yapmıyor mu aynı şeyi? Ama ben yapınca başka türlü oluyor biliyorum. Bende bir şey var, herkese batıyor. Batan belki de benim batmaktan korkmayan halim. Her neyse beni çekemeyenler nasıl olsa söyleyeceklerini söyleyecekler. Gitmek istiyorum. Belki de kanım çekiyor beni başka yerlere. Bilmediğim, görmediğim, nasıl olduğunu bile düşünemediğim, anamın, ninemin bile görmedikleri garip yerler çağırıyor beni. Esmer, kapkara saçlı kadınların, erkeklerin dağ geçitlerinde dolaştığı bir yer, bilmem. Ben öyle düşünüyorum. Belki öyle değil ama biliyorum. Ben oraya gitsem de iki dağ tepesi arasına tellerimi gerip kozamı örmeye başlayacağım. Yeniden acılık kozamı, zehir kozamı parçalayıp açıp havaya çıktığım zamanlar, bir iki soluktan sonra dışarının havasına dayanamayıp yeniden örmeye başladığım, onsuz edemediğim, nereye gidersem gideyim kurtulamayacağım, benim doğuşumdan ilence uğratılmışlığımı kendinde saklayan, ısıtan, besleyen, büyüten kozamı örmeye başlayacağım. Öreceğim, kapanacağım, içine düşmanlarımı yıkmak için kozamın içinde acılığını damıtacağım, zehri kaynatacağım. En adı duyulmadık tozları bir araya getirip karıştıracağım. Bu zehre sonra bir gün kozayı parçalayıp çıkacağım. Kapılacağım, kendimi unutacağım. Birden aklım başıma gelecek. Birden kaçmak isteyeceğim. Kozama kapanmadan başka insanlar, başka töreler görmek isteyeceğim. Bunu bana yaptırmayacaklarını biliyorum. Düşmanlarım olacak. Çünkü beni istediğim gibi yaşamaktan alakoymuş olacaklar. Düşmanlarım olacak. Onları bağışlamayacağım. Kaçmayacağım da. Çünkü kaçtığım zaman o adını bile ancak düşünebildiğim garip esmer insanların dağ geçitleri arasında sivri yüksek kaya okları arasında dolaştıkları o ülkeye kaçtığım zaman bile bu kez kaçmaktan, kaçmanın da ayıbını kurtulunmazlığını duya duya kozamı yeniden örmeye başlayacağımı biliyorum. Ben bu koza için yaratıldım. Bu kozayı örmem için. Tanrı'nın bir yüz karası olmak için biliyorum. Acılığımı, zehrimi koza yapıp içine sığınmadıkça yaşadığımı biliyorum. Başkalarının sevmeden, yanmadan, yandırmadan yaşadıklarını bilemeyişleri gibi. Sigaram bitti. Sezdirmeden yenisini yaktım. Sevmeden yaşamayanları, yaşayamayanları düşünüyorum da gene o geliyor aklıma. Aylarca önce o gün karşıma çıktığında bana baktı. Başını çevirip çevirmemeyi tarttığı içinden belliydi. Ben yardım ettim ona. Merhaba dedim. Gene şeytanım dürtmüştü. Ne yapacağını bilmiyordum. Merak ediyordum. Onu yanlış mı, doğru mu biliyordum, onu merak etmiştim. Umudumu kıracak mıydı? Her şeyden sonra artık bir umuttan söz açmanın boşluğunu bilmiyor değilim. Değildim ama demek gene hala içimde bir umut var, bir şey var. Merhaba dedi. Rana dedirtmek istedim ama demedi bir türlü. Bekliyordum adımı söylemesini. Bekliyordum, umuyordum. Ama hiç değilse bu umut boşa çıkıyordu. Boşa çıkmaya başlamıştı. Bir umudum, düşmanlığım yeniden başlayabilirdi demek. Kendisini sordum, annesini sordum. Cevap veriyor, o da bana beni soruyor, Sadun'u soruyordu. Kuduracak oldum. Ağız alışkanlığım yoksa daha kuduracak bir şey olmadığını ben de biliyordum. Kudursam önce kendime kudurmalıydım. Bu durumda daha başlangıçtaydık. Onun suçu daha başlamamıştı. Kendini tam olarak göstermemişti. Oyun uzun sürer gibi olunca seni görmek isterdik gene deyiverdim. Kendimi tutamadım, tutamadım, aranıyordum gene. Ne gibi diye sordu bükük ağzıyla. Ne gibisi yoktu bunun. Açıklamamı istiyordu. Açıklamam gerekiyordu. Zehri bir daha diktim. Evde dedim. Seni yeniden görmek isterdik. Dostluğunu eskisi gibi yeniden isterdik. Eskisi gibi olamayacağını bildiğim halde. Gözünün içine bakıyordum dik dik. Beni bağışlamak istersen, sesinin kırılacağını, kaş uçlarının burnundan uzaklaşıp alnına doğru yürüyeceğini, ağzının bu kez acılıkla büküleceğini biliyordum. Hepsi oldu. Bağışlamak diye bir şey olamaz zaten diyordu sesi kırık kırık. Ben zaten bağışlanacak bir şey bilmiyorum. Yani ortada öyle bir şey yok. Kaşları şaşkın, ağzı bükük, acılı. Bağışlamak diye bir şey yok ki. Evet demiş, üstelemiştim. Kızdığını, yatsıma bana çok kızdın. Haklıydın da. Sesi yine sertelmişti. Kızıp kızmadığım başka konu. Onu bırakalım şimdi. Sesi çekingenleşti. Sonra eve mi geleyim gene? Evet dedim. İstersen yani. Yalnız seninle daha önce biraz konuşmak istiyorum. Ancak eve geldiğinde benimle daha önce konuşmuş olduğunu Sadun'a belli etmezsen. Bilmem daha iyi olurdu belki. Tartıyordu gene. Gene yeniliyordu. İyiliği içinse olur demişti. Seviniyordu aramızda bir kötülük kalmadığını söyleyebildiğine. Besbelliydi. Ben de sevinmiştim. İnsanın eskiyen bir yaranın kabuğunu tırnağıyla koparırken, kazırken duyduğu sızlatıcı sevinçle. Bir şeyler anlatmam gerektiğini sezdiğim için anlattım. Sadun'un halini, ne yapayım bir türlü adam olamam ben bile dedim. Setlerin açılacağını bildiğim için. Sen kızarsın belki bu söylediklerime. Benden büsbütün nefret edersin ama madem beni bir dost olarak görebiliyorsun hala, konuşabiliyoruz, bunları söylemeliyim demişti. Böylesine kıskançlık seni hiçbir sonuca götürmez Rana. Bundan vazgeçmelisin. Bir erkeğin hayatında tek insan olmayı isteyebilirsin ama başaramazsın bunu. Birçok şeyleri biliyor, anlıyor gibi konuşuyordu ama birçok şeyleri de bilmiyor gibi. Bir kadınsın ama bir erkeğin bir kadından başka insanlara da ihtiyacı var demişti. Ona arkadaş olabilirsin ama başkalarının da hakkını bilebilmelisin demişti. Kusura bakma ama bu böyle demişti. Kuduruyordum artık. Bu kez kuduruyordum. Unutamıyorum hala bu sözleri. Hayır demiştim. Ne münasebet. Samimiyetine inandığım için konuştum, dinliyorum. Kızamam ki sana. Nasıl görmedin? Nasıl görmedin? Kızamam ki sana dediğimde sanki kızsan da ne olacak? Nasıl olsa her şeyi çoktan yitirmiştik. Senin hatırın için yeniden başlamaktayız dediğini, her haliyle bunu söylediğini nasıl anlamadım, görmedim. Kendi ustalığıma, kendi kozama dalmıştım. Ama o da batağa saplanıyordu. O da farkına varmamıştı bunun. Sadun'a iyiliği için bile olsa ihanet gibi bir şey oluyor bu. Yollu sözler söylediydi sonra. Hayır, doğrusu şu, ona bir takım şeyler anlatmak istedim. Onu eve çağırdım, evde hayat dayanılmaz bir hal alıyordu. Müşfik ortadan çekildikten sonra Sadun'un huyları da değişmeye başladı.